bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Yalnız Efe, Ömer Seyfettin, Seçmeler, Hürriyet Yayıncılık, Mayıs 1992, Okuyan Devrim Duman. Çağdaş hikayeciliğimizin ilk adımlarını Ömer Seyfettin atmıştır. Öykücülüğümüz bugün ulaştığı noktayı Ömer Seyfettin'e borçludur. Onun yeniliklerini yalnız öyküyle sınırlamamak gerekir. Türk dilinin sadeleşmesini, edebiyatın geniş okur kitlesine ulaşmasını da sağlamıştır. Öykülerinde parçalanmakta olan bir imparatorluğun bireylerine milliyetçilik bilincini, yurtseverlik duygularını aşılamayı ilke edinmiştir. Gazeteniz Hürriyet yeni bir kitaplık sunarken tartışmasız ilk eser Ömer Seyfettin'in olmalıydı. Türk ve dünya klasikleri sizin için özenle hazırlanmaktadır. Hürriyet en iyi armağanın kitap olduğu inancındadır. Ömer Seyfettin. Getirdiği yeni konular, dil ve anlatımıyla öykücülüğümüze çağdaş bir anlam kazandıran Ömer Seyfettin, 28 Şubat 1884'te Gönen'de doğdu. Harp okulunu bitirince teğmen olarak 1903'ten 1908'e kadar İzmir'de, daha sonra üsteğmen olarak Rumeli'de Yakorit Hudut bölüğünde 1908-1910 arasında çalıştı. Askerlikten ayrılıp Selanik'e yerleşti ve Genç Kalemler dergisinde hikayeler ve makaleler yazmaya başladı. Balkan Savaşları sırasında tekrar askerliğe döndü ve yan yokuş atmasında Yunanlılara esir düştü. 1913'te İstanbul'a dönüşünde askerlikten kesin olarak ayrıldı ve Kabataş Lisesi'nde 6 Mart 1920'deki ölümüne kadar edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem ile beraber milli edebiyat akımını savundu ve o doğrultuda eserler verdi. Hikayelerinin konularını gündelik hayattan, çocukluk ve askerlik anılarından, tarihten, halk hikaye ve efsanelerinden aldı. Tasvir ve tahlile değil, olaya ağırlık verdi. Eserleri ayrı ayrı yayın evlerinin pek çok basımından sonra konularına göre yeni bir düzenleme ile Bilgi Yayın Evi tarafından yayınlandı. Bu dizide çıkan bütün eserleri şunlardır. Efruz Bey, Kahramanlar, Bomba, Harem, Yüksek Ökçeler, Kurumuş Ağaçlar, Yalnız Efe, Falaka, Aşk Dalgası, Beyaz Lale, Gizli Mabet. Yalnız Efe. Sabahtan beri yürüyorduk. Düşe kalka geçtiğimiz sarp keçi yolları bazen sel yarıkları içinde kayboluyorlar, bazen sık fundalıklardan ayrılarak dibinde sivri sivri çam tepeleri görünen karanlık çukurlara sapıyordu. Ayı avına gidiyordum. Kılavuzum Kumdere köyünün en ünlü nişancılarındandı. Beraber tırmanacağımız yüksek ağaçlı dağların daha çok uzağındaydık. Zaman zaman ince bir yağmur çiseliyordu. Güneş yoktu. Sonsuz mor bir kubbeyi andıran dumanlı gökten ölümsüzlüğün geçmiş saatlerini hatırlatan yaşlı guguk sesleri yankılanıyordu. Artık iyice yorulmuştum. Omuzumdaki tüfek gittikçe ağırlaşıyordu. Biraz dinlensek dedim. Kılavuzum güldü. Kır çember sakallı, şen yüzü pembeleşmişti. Kesildin mi diye sordu. Sırtında çiftesiyle 3 günlük yiyeceğimizden başka kebemi de taşıyan bu dinç köylüye yorgunluğumu söylemedim. Ha biraz gayret dedi. Yarın başına bir çıkalım. Oradan öte Akkovu'a kadar yol iyidir. Yarım saat daha tırmandık. Ayaklarımızın altından küçük taşlar, kireçli topraklar dökülüyordu. Çok büyük bir çam ağacının yanına gelince kılavuzum, işte yarın başı dedi. Yerler çamurdu. Çiseleyen yağmurun dallara çarpan damlaları derin bir fısıltı çıkarıyordu. Ben hemen çöktüm. Çamın kalın gövdesine arkamı dayadım. Cebimden paketimi çıkardım, sırtından yükünü indiren yaşlı avcıya uzattım. Yak bir sigara bakalım. Ağırbaşlı bir tavırla, burada tütün içilmez dedi. Sordum, niçin, namazgah mı burası? Hayır. Ya ne? Başını salladı. Gizli bir şey söylüyormuş gibi yavaşça, burası Yalnız Efe'nin sırrı olduğu yerdir dedi. Serin bir yel, yağmurun fısıltısını çoğaltarak esiyor, üstümüzde siyah bir çadır gibi açılan çam dalları titriyordu. Anadolu'nun bu yalçın ufuklu, bu hoş kayalık, bu korkunç yarı, Bozdağı'na giden bu ıssız yol eskiden beri eşkıya uğraydı. Bunu biliyordum. Ben ıssız bir geçidin gizli bir köşesinde uyuyan küçük bir köyde doğdum. Ger Ali'nin, kör oğlunun koşmaları, Develi'nin, Cellav'ın hayat hikayeleri içinde büyüdüm. Bilmem onun için mi ki eşkıya hikayelerini dinlemeyi pek severim. Paketimi cebime soktum. Anlat bana baba dedim, bu yalnız Efe kim, nasıl sırrı oldu? Yaşlı avcı torbanın yanına bağdaş kurdu. Çiftesini kucağına uzattı. İri ela gözleriyle dik yarın keskin kucağına, karşıdaki yağmurla ıslanarak koyu kan rengine dönen derin granit uçurumlara baktı, baktı. Sonra bana döndü. Anlatayım dedi. Ben şimdi 50 yaşını geçiyorum. O zaman pek ufaktım. Onu gören kadınları dinledim. Kendisi hiç erkeğe gözükmezdi. Neden gözükmezdi diye sordum. Çünkü kızdı. Kız mıydı? Evet. Şaşkınlığım hoşuna gitti. Geçmişi seven, bütün olağanüstülükleri geçmişte sanan, geçmişi kutsayan her yaşlı köylü gibi masum bir sevinçle hikayesini sürdürdü. Bu acı, hüzün, sıkıntı dolu bir öç destanıydı. Belki bir saat sürdü. Yaşlı adam onun yaptıklarını anlatırken sevgiden dudakları titriyordu. Ben de bu sevginin yansımasını ruhumda duydum. Yalnız Efe'nin her hareketi töreye uygundu. Halk, yerliler, köylüler ona yüce bir kahraman gibi tapıyorlardı. Anlatırken ihtiyar bazen heyecana geliyor, bazen üzülüyor, unutulmamış bir yasın gölgesi yüzünü karartıyordu. Yalnız Efe'nin sonunu anlatırken kendini tutamadı, gözlerinden yaşlar boşandı. Kalbi sanki ağzına gelmişti, hıçkırıyordu. Boynunu bükerek, iri nasırlı elleriyle gözyaşlarını silerek söylediği sözler hala kulağımda. Av peşinde gezerken 2 hafta uğradığımız bütün köylerde, yürük obalarında hep Yalnız Efe'nin öykülerini dinlemiştim. O zamanlar şairdim. Duyduğum canlı bir kendimden geçişle kahramanın destanını yazmaya kalktım. Ama nedendir bilmem yarım bıraktım. Aradan işte 25 yıl, evet 25 yıl geçti. Bugün tamamlamak olanağı kalmadığını görüyorum. Yaşlanan hatıramda kafiye yok. Bunayan zevkimde sözcüklerin uyumu, veznin gizleri yaşamıyor. Ama gençliğimde yazdığım bir destanı şimdi bir roman gibi tekrarlayamaz mıyım? İşte bunu deniyorum. Kırların yorgun sessizliğini taşıyan hüzünlü çıngırak sesleri, uzak yakın ineklerin böğürtüsü, köpeklerin havlayışı fark olunmaz bir uğultunun içinde kayboluyor. Sıcak bir bahar günü, önce saydam bir sis gibi başlayan uyuşuk gecenin renksiz gölgeleri altında sanki yavaş yavaş eriyor, dumanlaşıyordu. Küçük bir sürü, 4 inekle birkaç keçi ve koyun, köye giren geniş yolun ta ağzında durmuştu. Alçak bir çitin önünde bir inek öfkeden acı acı böğürdü. Kapı açıldı, sürü sayı sıra tanır akıllı yaratıklar gibi teker teker içeri girdi. Biraz sonra köy içinde bir ihtiyar belirdi. Bembeyaz çember sakalı, yuvarlak kırmızı yüzünün çevresinde gümüş bir ayça gibi parlıyor, ipekli sarığıyla gümüş üzerine işlenen siyah nakışlarla hoş bir uyum oluşturuyordu. Boyu o kadar uzun, vücudu o kadar iriydi ki, dibinden geçtiği duvarlar, çitler omuzları hizasına bile gelmiyordu. Ellerini kocaman al kuşağının arasına sokmuştu. Açık kapının önüne yaklaşınca, ''Kezban!'' diye seslendi. Beyaz başörtülü bir kız göründü. Parlak kara gözleri ihtiyara bakınca yeni açan bir gülü hatırlatan yüzü güldü. Ne var baba? Kapı neye açık ki? Köpek gelmedi daha. Gelmez uğursuz. Aşağıda derenin kenarında oynaşırlar. Neye girmiyorsun? Bu gece komşular bize gelecekler. Varıp Tosun dayıya bir diyeyim, o da gelsin. Tosun dayı hastaymış, bütün gün yatmış. Kızı bana dedi. Ben de bir bakayım. Sen yemeği hazırla, şimdi gelirim. Peki. İhtiyar gözleri yerlerde, karşıki çitin arkasında kayboldu. Bu bütün köyün kendilerindenmiş gibi sevdikleri yörük ocağıydı. 20 yıl önce artık yaşlandım diyerek buraya gelip yerleşmiş, çift ve tarla almış, evlenmişti. 70 yaşını çoktan aşmıştı ama hala dinçti. Gençliğini önce medresede, sonra dağlarda, savaşlarda geçirmişti. Anadolu'nun, Rumeli'nin her yerini karış karış tanırdı. Yemen'de askerlik yapmıştı. 4 yıl önce karısı ölmüş, kızı Kezban'la yalnız kalmıştı. Evlen diyenlere güler, başını sallar. Evlenmek bana gerekmez, ben artık orada güve gireceğim diyerek caminin bahçesindeki sık servili küçük mezarlığı gösterirdi. Zenginceydi. 50 yıl dolaşmak onu biraz para sahibi etmişti. Kumdere'nin eşrafından sayılırdı. Köyün yoksullarına, dullarına, öksüzlerine yardım eder, herkesin ölüsüne kendi sevabı için mevlit okuturdu. Dünyada hiçbir dileği kalmamıştı. 50 yıllık deneyleri onda hiç umut bırakmamıştı. Halkın, hükümetin gidişini hatırlayınca, ''Ah, dünyanın sonu!'' derdi. Sivastopol Savaşı'ndan sonra Silistra bozgununu görmüştü. O andan başlayarak Anadolu'da bozulmuştu. Eşkıyalık, zulüm, hakaret, hırsızlık, açlık, yağmacılık, alevsiz bir yangın gibi bu bin yıllık ana yurdu yakıp tutuşturuyordu. Yörük Hoca bunu görürdü. Kötülüklerin önüne geçmek, bozulan dünyayı düzeltmek gerekti. Ama nasıl? Gece gündüz bunu düşünür, bunu konuşur, bunu tekrarlardı. Bir Mehdi çıksa diyenlere gülerdi. Anadolu Rumeli karmakarışıktı. Bir değil bin Mehdi az gelirdi. Köyün yaşlıları onun karanlık düşünceleriyle daha beter bunalmışlar, gençleri daha beter sersemlemişlerdi. Yörük Hoca dünyanın direğini almış derlerdi. Boyuna yakınırdı. Ah genç olsam. Genç olsan ne yapardın hoca diye soranlara karşılık vermez, gülümser, başını sallar, köyün her yanından görünen ormanlı çamlı dağlara bakarak dalıp giderdi. Akşam yemeğini ocağın başında yemişlerdi. Kezban Sinin'in sofra örtüsünü kaldırdı. Yörük Hoca boz renkte keçe kaplı sedire çıktı. Çubuğunu yaktı. Kezban ocağın ateşini düzeltti. Sol taraftaki sedirin önünde duran küçük iskemleyi çekti. Cezveyi testiden doldurdu. Babası, ''Şimdi kahve yapma.'' dedi. ''Konuklarla içerim.'' ''Peki.'' Kezban dolu cezveyi ocağın önüne bıraktı, kalktı. Küçük odanın içinde adeta bir dev yavrusunu andırıyordu. Babası gibi çok iriydi. Elini biraz kaldırsa isle kararmış basık tavana dokunabilecekti. Başını eğerek kapıdan çıktı. Yörük Hoca içine ocağın alevleri yansıyan gözlerini, çubuğunun dumanlarını dikti. Sağ kolunu dayadığı yastığın üstü kapaksız bir dolaptı. Burada 50-60 kadar pembe kaplı, sarı kağıtlı kitap vardı. Köylülere yalnız camide mevlüt okumaz, bazı geceler evinde toplananlara bu kitapları da dinletirdi. Arkasındaki perdesiz iki küçük pencerenin ortasında uzun bir saz asılıydı. Bu saz Yörük Hoca'ya gençliğinden kalmaydı. Aşık Garibin, Aşık Kerem'in, Köroğlu'nun koşmalarını bunda çalar, Sivastopol, Ey Gaziler havalarını tekrarlarken kendisiyle birlikte tüm dinleyenleri de ağlatırdı. Küçük bir idare kandiliyle aydınlanan odanın tek süsü ocağın üstüne yan yana asılı iki levhaydı. Birinin sarı, zemin üzerine siyah, kötü bir talik ile yazılmış satırları şaşırmış Türk'ün boğuk bir feryadına benziyordu. Yay gibi eğri olsam, elde tutarlar beni. Ok gibi doğru olsam, yabana atarlar beni. Ötekinin sülüs satırları sanki ölmüş bir beyliğin, sönmüş özgürlüğün, eski bir gururun, soylu bir demokrasinin, can çekişen bir kahramanlığın anısıydı. Ne senden rükû, ne benden kıyam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bir köpek avladı, Yörük Hoca çubuğunu ağzından çekti. Galiba geliyorlardı. Öksürükler, takırtılar işitildi. Kezban avluya çıkan kapıyı açıyordu. Gelenler 7 kişiydi. Oda doldu, sedirlere çıkmayanlar ocağın etrafına çöktüler. En yaşlıları Hacı Durmuş, Yörük Hoca'nın yanına oturdu. Birbirlerini Sivastopol'dan tanıyorlardı. Hocayı 20 yıl önce bu köye yerleşmeye razı eden bu arkadaşıydı. Mavi gözlü, köse, kamburu çıkmış bir ihtiyardı. Bölükte ona cin durmuş derlerdi. Bir gece Rus generalinin şapkasını, kılıcını çadırdan aşırmış, bizim ordugaha getirmişti. İki arkadaş yan yana geldiler mi, her defasında ''Hey gidi günler, hey!'' diyerek birbirlerine bakarlar, gülümserlerdi. Sanki bu onların özel bir selamıydı. Yörük Hoca, oradakilerin hepsine ayrı ayrı hal ve hatır sorduktan sonra Hacı Durmuş'a döndü. ''Hey gidi günler, hey!'' dedi. Öteki, ''Keşke görmeyeydik!'' diyerek yüzünü buruşturdu. Kezban iri vücuduyla ocağın başına çömeldi. Dörtlük cezveleri sürdü. Yörük Hoca karşı sedirde oturan bir köylüye baktı. ''Ey bakalım Muhtar Mehmet, ne var ne yok?'' ''Hayırlar hoca, dün kasabaya gittin mi?'' ''Gittim, oradan hayır gelmez.'' Kumdere köyü kasabaya 2 saatti. Ovaya inince birdenbire büyüyen dere kasabada hemen hemen bir nehir olurdu. Halk artık yavaş yavaş bu nehre Esse suyu demeye başlamıştı. Son 15 yıl içindeki faizcilikle zenginleşen Esseoğlu, Kumdere'nin dibinden başlayan ova tarlalarını birer birer satın almaya başlamıştı. Kasabada hükümetin adamıydı. Gelen kaymakamları evinde bedava oturtur, memurları kendi çiftliklerinde aylarca konuk ederdi. Adamların hepsi yabancıydı. Çobanları, uşakları, hergelecileri Arnavutlardan, Rumlardandı. Kentteki ünlü Hristo çorbacı ortağıydı. Yazları ona konuk gelir, bütün civar köylülere ortaklaşa %200 faizle borç verirlerdi. Muhtar, Esioğlu 3 yıldır borcunu veremeyen küçük alanlıları mahkum etmiş, dedi. Küçük alan ovanın öte başında Kumdere'den biraz büyükçe bir köydü. Hoca sordu, nasıl mahkum etmiş? Dava kentte olmuş, Hristo Çorbacı da ta İstanbul'dan usta bir avukat getirtmiş. Davayı kazanmışlar. Meğer köyde Esioğlu'na borçları olmayan yokmuş. Şimdi Esioğlu ile Hristo bütün köyün tarlalarını, çiftliklerini ele geçirmişler. E'si işte böyle. Şimdi yersiz yurtsuz kalan küçük alanlılar ne olacaklar, dedi. Çubuğunu derin derin çeken Yörük Hoca cevap verdi. Ne olacaklar Esioğlu ile Hristo'ya tutsak? Nasıl olur ya? Bayağı olur işte. Konukların içinde köyün imamı da vardı. Bu az görmüş ama çok bilmiş bir adamdı. Köyden olmadığı halde Yörük Hoca gibi yerlileşmişti. Hacı Durmuş'a açıkladı. Nasıl tutsak olacaklar? Köyün tarlaların tapuları Esioğlu'na geçmedi mi ya? Geçti değil mi? İyi ya işte. Tarlaları kim sürecek? Çifti kim toplayacak? Hristo Yunanistan'dan Rum getirmeyecek. Esioğlu kendi çiftliğine bile güç ırgat buluyor. Küçük alanlar ikisinin hesabına eşek gibi boğaz tokluğuna çalışacaklar. Yörük Hoca... Boğaz tokluğuna deme, aç acına, dedi. İmam bu sözleri tekrarladı. Aç acına, aç acına. Kezban kahveyi kabartmış fincanlara koyuyordu. Ocakta devrilen bir odun birdenbire alev aldı. Oradakilerin yüzlerini kırmızıya boyadı. Sanki komşu hemşerilerinin bu manevi ölümünden duydukları yas hepsinin yüzüne yansıyordu. Ağır bir sessizlik çöktü. Herkes önüne bakıyordu. Yörük Hoca'nın çubuğu sönmüştü. Kezban bu yaz havasının içinde yıkılmaz bir umut, genç, dinç, güzel bir kararlılık simgesinin hayali gibi yavaş yavaş kalktı. Fincan tepsisini önce Durmuş'a uzattı. Ondan sonra sırayla bütün oturanlara kahvelerini dağıttı. Kimi cigara sarmıştı, kimi bellerinden çıkardıkları çubukları dolduruyorlardı. Kezban babasının lülesini yaktı. Sonra herkese ateş kestirdi. Sonunda gitti, kapının yanındaki alçak iskemleye çöktü. Evde yalnız olduğu için yaşlı konukların yanından ayrılmazdı. Açık pencereden giren serince bir yel çubukların, cigaraların dumanlarını ocağa doğru sürüyordu. Çubuğunu fosurdatan Yörük Hoca, ''Genç olsaydım ah!'' dedi. Hacı Durmuş'un solundaki gür, siyah sakallı, kısa boylu, küçük gözlü bir adam, kamçısızların beli, Yörük Hoca'nın yüzüne bakmadan, ''Genç olsaydın ne yapardın hoca?'' diye sordu. Yaşlı Yörük kahvesinden büyük bir yudum ahla içti. Gözlerini çubuğunun dumanları içinden ayırmak istiyormuş gibi başını kaldırdı. Odanın içi pek dardı. Pencereler arkasındaydı. Bakacak yer bulamadı, gözlerini kapadı. Dağa çıkardım, dedi. Dağa çıkıp da ne yapabilirdin? Ne mi yapabilirdim? Esioğlu gibi ulus düşmanlarını gebertirdim. Muhtarın sağındaki uzun boylu, hasta yüzlü, perişan bir köylü Nalbant İsmail adeta inledi. Esioğlu bir değil ki. Bin olsun, önce birden başlanır. Muhtar, yaşa hoca diye bağırdı. Sonra konuşmasını sürdürdü. Sendeki cevher hepimizde olsa. Hacı Durmuş, bizde cevher olsa da para etmez diyerek kafasını dar omuzlarının arasına çekti. Yaş yetmiş, iş bitmiş. Gün gençlere kaldı. Oysa onlar da kendi havalarında. Hiçbir şeye akılları ermiyor. Her şeye eyvallah diyorlar. Anadolu adeta bir tekke olmuş. Bizim zamanımızda kimse kimseye haksızlık edemezdi. Herkes birbirinden çekinirdi. Hele yabancılar ülkeye adım atamazlardı. İş, para, çift, çubuk bizimdi. Köye değil, hatta kasabaya bile Rum, Ermeni, Yahudi, madrabaz giremezdi. Verdiği haber, koca bir köyün sütü bozuk bir faizciyle yabancı bir Rum'un malı oluşu hepsinin yüreğini zehirli bir hançer gibi etkilemişti. Küçük alan ovanın en zengin köyüydü. Kasabaya alışan gençler hep Esioğlu'nun yanına gitmeye başlamışlardı. Yörük Hoca Esioğlu'nun ne kötü bir herif olduğunu bildiği için zavallılara haber gönderdi. Onunla alışveriş etmeyin, sizi mahveder, dedi. Ama sözünü dinletemedi. 5 yıl içinde 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes Esioğlu'na borçlandı. İşte artık bütün toprakları ele geçiriyordu. İmansız, acımasız, dinsiz bir faizciydi. Bu aklı İstanbul'a, İzmir'e gittikçe manifatura aldığı Rumlardan öğrenmişti. Bu gidişle bütün köyleri tutsak edecekti. Korkusundan çiftliğine silahlı Arnavutlarla gidip geliyordu. Kasabada bile canını yakmadığı, yuvasının bir direğini olsun yıkmadığı adam yoktu. Daha elini Kumdere'ye atamamıştı. Kışın köyden her rast geldiğinde Ben size iyilik etmek isterim. Kim para isterse bana gelsin, dedi. Ama Yörük Hoca borcun, özellikle bir faizciye edilecek borcun, nasıl bir ateş olduğunu, nasıl ev, bar, köy, kent yaktığını hemşerilerine iyice anlatmıştı. Olmadı mı sabır, kanaat, oldu mu idare, ihtiyat. Köy bu öğüdü tuttuğu halde yine eziliyor, yine yoksulluğa düşüyordu. 20 yaşına giren her genç asker olunca Yemen'e gidiyor, bir daha hiç gelmiyordu. Nüfus azalmıştı. Köyde çoğunluğu yaşlılarla kadınlar oluşturuyordu. Esoğlu borç verip yutamadığı için Kumdere'ye düşmandı. Oraya güvenlik kuvvetlerini göndertiyordu. Her yeni gelen kaymakama, bütün il içinde eşkıya yatağı Kumdere'dir. Devlet burasını topa tutmazsa rahat görmez, derdi. Oysa Kumdere'den şimdiye kadar ne bir adam dağa çıkmış ne de dağdakilerden biri konuk gelmişti. Köy dik bir dağın eteğinde olduğu için halkı hem ovada işleriyle uğraşır hem kışın dağlarda ayı, kurt, geyik avına çıkardı. Avcılık onları ova köyleri gibi karanlık bir yoksulluğa düşürmüyordu. Sonunda geçen yıl Esoğlu onların silahlarını da hükümete toplatmayı başardı. Artık ava gidemiyorlardı. Silahsız kalan halk ne yapacağını şaşırmıştı. Yörük Hoca, sünnet bozuldu, demişti. Ata binmek, silah kullanmak, yüzme öğrenmek peygamberin emriydi. Silah olmadıktan sonra av nasıl kovalanırdı? Silahsız at ne işe yarardı? Tutsak gibi kaldıktan sonra yüzmeye ne gerek vardı? İnsanın kendine suya atıp boğuluvermesi daha hayırlıydı. Köyün en büyük üzüntüsü işte silahsız kalmaktı. Güvenlik yetkililerinin evleri basıp çeyiz sandıklarına varıncaya kadar arayıp ucu sivri bir bıçak bile bırakmadıkları gün bütün köy sanki ölmüş gibi susmuştu. Kambur Hasan, bu köyün en tuhaf adamıydı, teselli, kabul götürmez üzüntüleri içinde hepsini güldürdü. Görevliler gittikten sonra köylüler cami meydanında toplanmış düşünüyorlardı. Kambur Hasan, "Hey ağalar, işte biz de Çınarlı'ya döndük ama bizi nereye çıkaracaklar?" dedi. Çınarlıların başına gelen felaketi hatırlayınca hepsi gülüştüler. Bu köyün serüveni ova halkının eğlencesiydi. Çınarlı en çok efe çıkaran doğası sert bir köydü. Görevliler bir gün bunları kandırıp en son silahlarına varıncaya kadar atmışlardı. İçlerine fesat düşmüştü. Kim silahını sakladıysa gidip biri haber veriyordu. Bir gün yine bunlardan yardım adı altında para toplamak istiyorlardı. Çınarlılar "Vermeyiz," dediler. Silahlarının toplandığını unutuyorlardı. Kaymakam kızdı. O gün bir görevli gönderdi. Kerataların hepsini topla ama hiçbirisini kaçırma. Ben gelir onlara para vermemeyi öğretirim, dedi. Görevli köye gelince tüfeğini doldurmuş. Kim kımıldarsa vururum, diye haykırmıştı. Kimse kımıldayamadı. Suyun kenarında kocaman bir çınarlık vardı. Çoluk çocuk, yaşlı kadın, halkın hepsini bu ağaçların altına getirdi. Hepiniz şimdi şu çınarların üstüne çıkacaksınız. 5 dakikaya kadar yerde kim kalırsa öldürürüm, diye ikinci bir emir verdi görevlilerden biri. Tüfeğini omzuna dayadı. Halkın üzerine doğrulttu. Köylüler can korkusuyla bir maymun sürüsü gibi çınarlara tırmandılar. O zaman görevli, kim aşağıya inerse vururum, diye tekrar bağırdı. Derenin dibindeki gölgelere uzandı. Sigarasını yaktı. İçti. Uyuverdi. Köylüler görevlinin uyuduğunu gördükleri halde yine mahsus yapıyor diye yere inemiyorlardı. Bu sırada kaymakam gelmişti. Köyde tavuklardan, köpeklerden başka canlı yaratığa rast gelmeyince ürktü. Acaba hepsi dağa mı çekildi, diye düşündü. Gönderdiği görevliyi sonunda derenin kenarında uyumuş görünce kafasına bir tekme indirdi. Ulan hani köylüler, diye haykırdı. Burada efendim, nerede? Görevli havalara bakıyor, kaymakam bir şey anlamıyordu. Bir de gözlerini kaldırınca gördü ki bütün köylü çınarların üstünde. Bir kahkaha attı. Aferin ulan, dedi, güzel akıl kullanmışsın. Görevli, ne yapayım efendim, uykum vardı, kaçmasınlar diye hepsini ağaçlara çıkardım, karşılığını verdi. Kaymakam parası olanın aşağı inmesini buyurdu. Parası olmayan çınarların dalları içinde hapis kalacaktı. Parası olmayanlara da borç para bulup indirdiler. İşte Çınarlılar köyünün bu serüveni Anadolu'nun henüz silahı elinde kalan çocuklarını çok güldürmüştü. Zavallılar atalarının gülme komşuna gelir başına dediğini unutmuşlardı.